Türkiye'de hükümet ve pek çok çevre başarısız darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen cemaatinin olduğuna inanıyor. Gazeteci Ahmet Şık, İmam'ın Ordusu adlı kitabında cemaati yazmış ve bu kitap yasaklanarak Şık'ın hapsedilmesine yol açmıştı. Ahmet Şık'a cemaati bu darbe girişimine ne ölçüde katıldığına inandığını sorduk.
Aslında ben cemaat uzmanı diye kendimi tanımlamıyorum. Cemaat milyonlarca taraftarı bulunan bir yapı ama benim durduğum yerden baktığımda benim gözümde iki ayrı cemaat örgütlenmesi var. Bir, hepimizin itiraz ettiği bir takım illegal faaliyetlerde bulunan, devlet içerisinde odaklanmış, çöreklenmiş bir takım insanların yürüttüğü faaliyetlerle uğraşanlar. Bir de inanç temelli olarak kendini orada ifade ettiğini düşünen milyonlarca insan var. İkinci grupta olanlarla herhangi bir sorunum yok ki onlarla ilgili zaten herhangi bir bilgim yok. Yani tanıdığım insanlar var içinde. O muhtemelen sosyologların çalışma alanına giren bir bölüm. Ancak benim militarist kanat dediğim, çünkü cemaati militarist ve sivil kanat diye ikiye ayırıyorum. Militarist kanada dair bazı bilgimle fikrim var. O da nedir? Emniyet Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve yargı başta olmak üzere devlet içerisinde örgütlenip kendi nihai hedefleri doğrultusunda düşman belirledikleri, hedef aldıkları herkesi ortadan kaldırmaya dönük bazı girişimlerde bulunmuştu yakın geçmişte. Cemaat kadroları, Ergenekon ve türevi soruşturmalardan bahsediyorum. O zaman ilgilenmeye başladım. Yani bu Ergenekon sürecindeki yaşanan hukuksuzluklarda cemaatin, devletin güvenlik bürokrasisindeki örgütlenmesinin ne olduğuna dair bir sorunun peşine düşerek ilgilenmeye başladım ve karşımıza çok korkunç bir tablo çıktı.
Bu darbe girişiminde cemaatin rolü neydi?
Ben kişisel kanaatimde cemaatin kadrolarının bu darbe girişiminin içerisinde etkin bir rol oynadığı ama tek başına olmadığını düşünüyorum. Bir darbe ittifakının, yani darbeler tarihine baktığımızda 1962-63'te Talat Aydemir önderliğinde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin şeklen benzeri bir durum yaşandığını, bir ittifak olduğunu ama o ittifakın bileşenlerin arasında bir takım ihanetler olduğunu, birbirlerinin sattıkları için de bu darbenin akın kaldığını, başarısız kaldığını düşünüyorum ki ilki öyle olmuş. Yani burada Erdoğan karşıtı, AKP karşıtı muhaliflerin düşündüğü gibi düşünmüyorum. Yani yaşananlar bir senaryo, bir tiyatro değildi benim diyetim. Dünyadan öyle gözüküyor.
İttifaktan söz ediyorsunuz. Kimler var sizce bu ittifakın içinde?
Gülen cemaati kadroları ve Gülen cemaati mensubu olmayanlar diye bir tanımlama yapıyorum. Gülen cemaati mensubu olmayanların siyasal pozisyonlarına dair bir fikrim yok. Ama medyaya yansıyan bilgilere göre söylüyorum. Şu an gözaltında bulunan ya da tutuklanan üst rütbeli bazı subaylarla ilgili tanımlamalar işte Gülen cemaati karşıtı olduğu, kimileri için Kemalist deniyor ismi. Yani bilerek söylemiyorum ama işte Kemalistler olabilir, milliyetçi, mukaddesatçı insanlar olabilir vesaire. Farklı farklı siyasal gruplardan insanlar olabilir. Ama ben ortak paydanın AKP ve Erdoğan muhalifliği olduğunu düşünüyorum. Bu paydada birleşip iktidarı alaşağı ettikten sonra kendilerinin ele geçirdikleri devletin garibiyetini paylaşmak üzere bir anlaşma yaptıklarını düşünüyorum. Ki eğer ki hani bu kadar farklı renklerdeki insanların taban tabana zıt anlayışların yaptığı bir darbe gerçekleşmiş olsaydı istemez ki daha sonraki süreçte darbecilerin kendi içerisindeki darbe pratiklerine de şahit olabileceğimiz bir süreç yaşanacaktı diye düşünüyorum.
Yani darbeden sonra yine birbirleriyle çatışacaklardı demek istiyorsunuz.
Tabii ki, tabii ki. Yani şimdi bu anlayış hiçbir şekilde bu yönetimi kendi içlerinden birine bırakmak istemeyecektir. Ama orada da cemaat kadrolarının kendilerini gizlemek, gizli gizli örgütlenmeleri, kurnazlıklarına baktığımızda onların elinin biraz daha güçlü olduğunu düşünüyorum.
Sizce cemaat o kadar güçlü mü?
Açıkçası şaşırmadım değil. Yani bu bana cemaat diye söylenince ve ortaya çıkan tabloda onların rolü de ortaya çıkınca şaşırmadım değil. Şimdi bu şaşkınlarımıza neden olan bazı unsurlar var. Nedir? Bir kere hani 40 yıldan fazladır bir örgütlenmesi olduğunu bildiğimiz cemaatin bugüne kadar bilinen herhangi bir silahlı cebir ve şiddet içeren herhangi bir eylemine tanık olmadık. AKP hükümetiyle yaşadıkları bu son birkaç yıla yayılan savaş sırasında haklarında bazı iddialar dile getirildi şiddet eylemine karıştığına dair ama bunun somut inandırıcı kanıtını henüz görmüş değildik. ama ilk kez böyle bir şeye kalkıştığını görünce bu biraz şaşkınlık yarattı. Ama yani cemaat bu işin içine girebilir mi, böyle bir gücü var mı sorusunun yanıtı, tek başına giremez ama evet böyle bir gücü var. Çünkü cemaatin en güçlü olduğu yer silahlı kuvvetleri. Çünkü 30 yıldan fazladır oradalar. Bu güçlü olarak albaylar, generaller seviyesine tekabül eden bir kuşağı karşımıza çıkarıyor. Bir yandan Gülen cemaatine yönelik bazı soruşturmalar yürütülüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi öncesi yapısıyla Atatürkçülüğe sıkı sıkı bağlı bir kurum olarak bilinirdi. Siz diyorsunuz ki 30 yıldır var bunlar bunun içinde.
Türkiye'deki geçmiş darbe deneyimlerine bakarak ordunun Kemalist olduğu vesaire gibi bir anlayış var. Ama şimdi siz kendini bir gizleyerek 30 yıl boyunca belli bir anlayış çerçevesinde örgütlendiğiniz bir de kurum var. Ve bu örgütlenme sırasında da devletin içerisinde olmak tam doğru her türlü olana kullanan muhaliflerini her türlü şekilde ekarte etmenin yollarını bulabilmiştir. Yapısınız ki bunun en önemli örnekleri Ergenekon ve Balyo sürecindeki orduyu hedef alan, ordunun içerisindeki cemaat karşıtı olan kadroları hedef alan soruşturmalar var idi. Ve özellikle Balyoz'dan bahsediyorum. Yani Balyoz'daki yargılamalar sırasında çok ciddi kumpasların olduğu. Bakın konuşma kayıtlarını kabul ediyorlar sanık askerler. Konuşma kayıtlarına baktığımızda bir darbe niyeti olduğunu söylemem mümkün. Balyoz yargılamasından bahsediyorum. Ama hukuk dediğimiz şey eğer niyeti yargılamaya başlar ise onun adı hukuk olmaz, faşizm olur. Yani niyetten yola çıkarak gel bakalım biz seni ömür boyu hapse mahkum ettim demek biraz abesli. Yani bunun aslında yanıtını hukukçular vermek zorunda. Örnek vermek için söylüyorum. Sonuçma kayıtlarındaki 20-30 belki bilmiyorum belki o kadar bile değil. Bazı üst üsteli subaylara görevi kötüye kullanmaktan o konuşma kayıtlarındaki ifadelerin nedeniyle bir cezalandırma yapılabilirdi. Ama 400'e yakın subayı o işin içine dahil edip ve sahte belgelerle gerçek olan belgeleri tahrip ederek içine bir takım yeni inandırıcı olmayan deliller koyarak bir yargılama yaptığınızda korkunçta bir tasfiyenin önünü açmış oldunuz yani. Ve tamamen oradaki terfi sırasını değiştirmek üzere kurgulanmış bir soruşturma dosyasıydı Balyoz. Gelecek dönemin yönetici kadrolarının hepsinin tasfiye sağlandı. Şimdi eğer ciddi bir araştırma yapılırsa bu tasfiye edilen ekibin yerine gelenlerin içerisindeki yönetime geçenleri, ya bu kuvvet komutanlığı olabilir, ordu komutanlığı olur vesaire vesaire. Kimlerin bu darbede nasıl rol aldığına ve cemaatle bağlantılarına baktığımızda gerçek daha da iyi anlaşılacak. Yani şimdi Türkiye'deki son birkaç yılda cemaat aleyhine açılan bazı soruşturmalarda ordudaki örgütlenmeyi içeren bazı bilgiler de yer almaya başladı. Mesela orada diyor ki 1984'ten sonra faaliyetleri yoğunluk kazandı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve 86'dan sonra çok inanılmaz bir örgütlenmeye girdiler diyor. Bu iddianamelerde deniyor ki 2003 yılından sonra yani son 13 yıldır Fethullahçı olduğu bilinen hiç kimsenin oradan ilişki kesilememiştir diyor. Şimdi Yüksek Askeri Şura toplantılarında bir takım subaylar eskiden atılırdı. Bakın son 13 yıldır böyle bir şey yok. Ve aksine cemaatçi olmayan ya da onlara muhalif olan kadroların da bir şekilde ekarte edildiğini görüyoruz. Yani oradaki en etkin güç haline dönüyor cemaat. Şimdi cemaat bunu yapacak güçte miydi? Evet, tek başına değil ama bunu yapabilecek bir kadroya sahip de orada. Bunun da zaten gerçek olduğunu en azından iddia edilenler üzerinden şu an görmüş oldum. Yani öyle hiç kimsenin görmek istemeyen bir anlayış var cemaatin ne olduğunu. Cemaatin bir iyilik hareketi maskesiyle yaptığı faaliyetlere bakıp bir sivil toplum kuruluşu gibi lanse edilmeye çalışılan bir anlayış var. O cemaatin kendini gizlediği bir maskeden ibaret. Ben maskenin arkasındakiyle ilgilenmenin doğru olduğunu düşünüyorum.
Adalet ve Kalkınma Partisi ile cemaat uzun süre iktidarı paylaştı veya birlikte götürdüler. Ne oldu da sizce bu hale geldi? Hatta darbe girişimi yapma durumuna geldi.
Cemaatin devlet içerisindeki örgütlenmesinin geçmişi 40 yılı geçiyor. Yani şu anda herkes AKP'yi suçluyor. Ben tabii ki AKP'nin suçlu olduğunu düşünüyorum bu konuda. Ama tek başına AKP'nin suçlu olmadığını düşünüyorum. Cemaatin devlet içinde örgütlenmeye başladığı yıllardan başlayarak iktidara gelmiş bütün siyasi partilerin bu işte sorumlu olduğunu düşünüyorum. Bu partilerle siyaseten, inançsal olarak kurulan yakınlık, o tür partilerin cemaatleri doğal oy deposu olarak görmesi ve onlara bir takım tavizler vermek pazarlıkları yapıldığı için cemaatin bu kadar büyüdüğünü düşünüyorum devlet içerisinde. Dolayısıyla bütün siyasi partiler sorumludur bu işte. Ama 40 yıllık geçmişin son 15 yılında sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin güçlü bir iktidarı vardı ve cemaatin devlet içinde en çok palazlandı, en çok büyüdüğü dönemlerdi. Dolayısıyla en büyük suçlu Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Ki zaten şu an çok fazla kumpas içerdiği ortaya çıkan Ergenekon ve ilintili dava süreçlerinde cemaat ve AKP'nin kendi belirledikleri doğal düşmanların tasfiye edilmesi noktasında ciddi bir işbirliği vardı ki o dönem için zaten bir AKP'nin gayri resmi koalisyon ortağı olarak anılıyordu cemaat. Ve orada AKP kesinlikle cemaatle suç ortaklığı yapmıştı. Tek başına cemaatin bu konularda soruşturma konusu edilmesi eksiktir bence. Dolayısıyla AKP'nin o dönemki bütün kadrolarının en tepede şu an Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Recep Tayyip Erdoğan'la dahil olmak üzere bu soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ha, neden savaşa tutuştu derseniz, gücün tarihsel serine baktığımızda bütün dünya tarihi boyunca benzer bir senaryoyu biz tekrar yaşadık. Gücü ele geçirenler bir şekilde tekrar birbirleriyle savaşmaya başladılar. Yani gücün paylaşımı, devlet ganimetinin paylaşımı konusunda bence bir husumet belirdi aralarında ve devletin esas sahibinin kim olacağına dönük bir çatışmaya girdiler.
Türkiye'deki başarısız darbe girişimine karıştığı öne sürülen Fethullah Gülen cemaatine ilişkin yazdığı kitaplarla tanınan gazeteci Ahmet Şık.